Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Batı'da yaşam. Değerli dinleyiciler, Batı'da Yaşam isimli sohbetimizin 16. bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bugünkü sohbetimizde Batılı ülkelerde, özellikle de Amerika'da en önemli toplumsal sorunlardan olan ateşli silahlar ile ortaya konulan şiddet olaylarını ele alacağız. ...19 Ağustos 2019'da Time dergisi okurları bu derginin farklı bir kapakla yayımlandığını gördüler. Bu kapak sayfada Amerika'da son bir yıl içerisinde yaşanan şiddet olaylarının vuku bulduğu şehirlerin isimleri vardı. Üzerinde ise "Yeter" başlığı atılmıştı. İşte bu kapak sayfa Amerika toplumundaki şiddetin ne denli arttığına dikkat çekmek istiyordu. Şiddet konusu Batılı ülkelerin, özellikle de Amerika'nın en önemli toplumsal sorunlarındandır. Ara sıra medya araçları tarafından dünyaya duyurulan Amerika'daki katliamlar artık Amerika halkı ve dünya için sıradan ve normal bir olaya dönüşmüştür. Sadece ölülerin ve yaralıların sayısının fazla olduğu zaman yeni katliamlar insanların dikkatini çekmektedir. Amerika'nın fırsatlar ülkesi olduğu söylenmektedir. Sanki Amerika vatandaşlarına fırsat veriyormuş gibi. Tabii kurşun ile öldürme ve öldürülme fırsatı. Katliamdan söz edildiğinde tüm dünyada ilk akla gelen ülke Amerika'dır. Bu ülke dünyada ölümle sonuçlanan ateşli silahlarla katliamlar alanında rekor sahibidir. İki Amerikan kurumunun istatistiklerine göre 2013 ile 2017 yılları arasında günlük olarak ortalama 310 kişi Amerika'da kurşunla vurulmuş. Bunlar arasından ise 100 kişi hayatını kaybetmiştir. Diğer rakama göre günlük olarak 21 çocuk ve genç bu ülkede ateşli silahla hedef alınıyor. Amerikan basınının yazdığına göre ateşli silah bu ülkenin çocuklarının üçüncü en önemli ölüm nedenidir. Ayrıca Amerika'da ateşli silahla intihar vakaları da hep artış göstermektedir. Amerikan felsefe araştırmacısı ve hocası John Casey bu hususta şöyle düşünüyor. Afganistan'a savaş için gitmek Amerikalılar için Amerika'da yaşamaktan daha az risklidir. Amerikalılar sadece şiddetle uğraşmayıp bir yandan da eğlenceli zamanlar geçiriyorlar. Romalılar savaşlar ve insanların ölümünü izlemek için gladyatör savaş meydanlarına akın ederlerdi. Amerikalılar ise evlerinin penceresinden katliamları izleyebilirler. Yapılan tahminlere göre 2017 yılında Amerika'da her 100 kişi için 120 silah vardır. Başka bir ifadeyle bu ülkedeki silah sayısı nüfustan daha fazladır. Bugün artık şiddet ve şiddet olayları Amerika kültürü ve hüviyetinin bir parçası haline gelmiştir. Amerikalıların karakteri silahtan ayrı değildir. Hollywood sinemasına da baktığımız zaman tüm filmlerde neredeyse tüm kahramanlar ve kahraman düşmanlarının silahla ilgili olduklarını görüyoruz. Sanki kötülüklere galip gelmenin tek yolu Amerikalılar açısından silahtır. Bu yüzden bu filmlerde iyiler hep silahlarla kötüleri yenerler. Ancak Amerika sokaklarında iyi ve kötünün kim olduğu üzerinde bir görüş birliğine varılmamıştır. Böylece Amerika'daki her çözüm yolu şiddet ve silahla noktalanmaktadır. Bu katliamlar restoranlar, sinema salonları, ziyafetler, kiliseler, üniversiteler, okullar ve de diğer mekanlarda yaşanabilir. Son olaylarda ise Amerika okullarında şaşırtıcı ve kaygı verici derecede şiddet olayları artmaktadır. Bu ülkedeki okullarda katliamlar o kadar artmıştır ki artık şiddet olaylarının da akademik ortamlarda Hollywood ve McDonald gibi Amerikan hayatının belirgin özelliğine dönüştüğü söylenebilir. Yaklaşık 20 yıl önce 20 Nisan 1999'da Colorado eyaletindeki bir okulda 17 ve 18 yaşındaki iki genç dehşet verici bir katliam yaptılar. Onlar 12 öğrenci ve bir öğretmeni öldürüp ardından intihar ettiler. Katliamda yaklaşık 21 kişi yaralandı. Bu okuldaki katliam planlı bir saldırı olarak Amerikan tarihinin unutulmaz cinayetlerindendi. İki saldırgan uzun bir zaman harcayarak polis, acil servis ve itfaiye ekiplerini uğraştırmak için şehrin farklı planlarına el yapımı bombalar yerleştirmişlerdi. Tabii bu planın büyük bir bölümü uygulanmasa da ancak bu acı olay ve faillerinin motivasyonları ve hedefleri Amerikan toplumunun odağına yerleşmeyi başardı. Öyle ki Michael Moore ve Gus Vincent bile bu olay ile filmler yaptılar. Son zamanlarda ise New York Times gazetesi bu facianın 20. yıl dönümü dolayısıyla bir yazı paylaşarak şimdiye kadar okulların güvenliğinin sağlanması için milyonlarca doların harcandığına değindi. Guardian gazetesinin yazdığına göre okullarda silahlı saldırılar Amerikalıların karakteristik özelliğine dönüşmüştür. Kimi Amerikan araştırmacıları ise okullardaki şiddetin toplumdaki genel şiddet modelinden geliştiğini savunuyor. Bu ülkenin okullarında yaşanan olaylar toplumdaki olayların ufak bir örneğidir. Belgeler ve kanıtlar da Amerika'da yaşanan tüm katliamlara rağmen Amerikalıların gerçekte silaha olan bağlılığının da arttığını gösteriyor. Bu ülkede yaşanan silahlı saldırıların listesine göz attığımızda her saldırıda büyük bir insani kitlenin öldüğünü görüyoruz. 15 Nisan 2017 Virginia saldırısında 32 kişi ölmüş, 17 kişi yaralanmıştı. 14 Aralık 2012'de Newton'daki okul saldırısında 28 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı. 12 Haziran 2016'da ise Florida eyaletindeki Orlando şehrinde bulunan eşcinseller kulübüne yapılan saldırıda 50 kişi ölmüş, 53 kişi yaralanmıştı. 2 Ekim 2017'de musiki konferansında yaşanan Las Vegas olayında ise 50 kişi ölmüş, 400'ü aşkın kişi yaralanmıştı. 31 Mayıs 2019'da ise Virginia Baş Belediye binasının yapılan saldırıda 12 kişi ölmüş, 6 kişi de yaralanmıştı. 3 Ağustos 2019'da Texas'ın El Paso şehrinde Walmart mağazasında yaşanan silahlı saldırı olayında 20 kişi ölmüş, en az 26 kişi yaralanmıştı. İşte son yıllarda yaşanan cinayetlerin sadece bir bölümünü sizlere saydık. Şimdi de sorulması gereken soru, bu kadar ölümcül saldırının ardından neden hala bu ülkede silah alımı ve satımının serbest olmasıdır? Amerika Ulusal Silah Derneği, Amerika'nın siyasi arenasında en etkin aktörlerden sayılır. Bu dernek, kendi hedeflerini hayata geçirmek için büyük bir nüfuz ve mali güce sahiptir. Çoğu temsilciler, meclis üyeleri de bu silah yapımı şirketlerine bağlılıklarından dolayı tüm sloganlarına rağmen kongreye veya senatoya girmelerinin ardından silah karşıtı yasalar çıkarmaktan uzak durmaya çalışıp susmaya çalışmaktalar. Bu yüzden Amerika'da neden silah alım ve satımının serbest olduğu da aşikar olduğu söylenebilir. silah üretimi ve ihracatı sektörü Amerika'nın en önemli mali kaynaklarından sayılır. Amerika'daki hafif silah sanayisi ve ticaretinin toplam değeri ise yıllık olarak yaklaşık 14 milyar dolar kadar tahmin edilmektedir. Yine yapılan değerlendirmelere göre bu sektör yıllık olarak 5 milyar 800 milyon dolar kadar vergi Amerikan hükümetlerine ödemektedir. Bu ülkede ilginç bir şekilde her bir katliamın ardından silah üretimi ve yapımı şirketlerin hisseleri de büyüyor. 2017 yılında Fortune dergisi Las Vegas'ta 59 kişinin ölmesine neden olan şiddet olaylarının ardından yatırımcıların silah üretimi şirketlerinin hisselerini almaya başladığını, çünkü her zaman olduğu gibi silah satışlarının bu olayın ardından artacağının beklendiğini yazdı. Bu çerçevede Storm ve Roger silah üretimi şirketlerinin hisseleri olayın bir gün sonrası %3 kadar büyüdü ve Amerikan Outdoor şirketi de %5 ve Vista Outdoor şirketi de %2 kadar hisselerinde artış ile karşılaştı. Amerikan halkı bu olayın ardından güvenliklerini korumak için silahlarına sığındılar. Bu da silah üretimi şirketlerinin hisselerinin artması anlamına geliyor. Gerçekte silah alışverişi ve silah taşıma izni de ve yasası da Amerikan silah sanayisinin gelir elde etmesi ve diğer ülkelere silah ihracatı yaparak Amerikan hükümet yetkililerine para kazandırma siyasetinin bir parçasıdır. Zaten Amerikan Başkanı Donald Trump da Beyaz Saray'a girmesini bu silah şirketleri ve lobilerine borçludur. Amerikan medya organları bile bu hususa değinmişlerdir. Bu çerçevede silahlı şiddet olaylarının kontrolsüz hale gelmesinin en önemli nedenlerinden birinin de Ulusal Silah Derneği'nin Trump'ın seçim kampanyası personeline ve Kongre'deki yasa belirleyicilere verilen paralardır. Bu doğrultuda Trump son zamanlarda Florida'daki şiddet olayında hayatta kalanlar ile düzenlediği toplantıda Ulusal Silah Derneği'ni gerçek vatanseverler olarak niteleyerek, daha sonra da Ulusal Silah Derneği üyeleriyle toplantısında bu lobiyi desteklediğini ve onlar ile gerçek dostluk kurmak istediğini belirtti. Değerli dinleyiciler, Batı'da Yaşam isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, hoşçakalın.